Yatakta ve sofrada anarşizm programına hoş geldiniz. Ben DJ'niz Can. Açılışı Serj Tankian'la yaptık. Serj Tankian'ın geçtiğimiz haftalarda çıkan yepyeni albümü, daha doğrusu ilk ve son solo albümü Elect the Dead'den geldi. Empty Balls, duş hakkındadım. Şu anda Yatakta ve sofrada anarşizmi Müksüzel Radyo'da dinliyorsunuz. Müksüzel.net adresinden ya da canbaşyat.net adresinden. Serj Tankian tanıdık bir isim aslında. System of a Down'u dinleyenler ve sevenler ve takip edenler Serj Tankian'ı tanıyacaktır, hatırlayacaktır. Serj Tankian, System of a Down'un vokalisti ve söz yazarlarından biriydi. Serj Tankian öte yandan politik olarak aktif ender müzisyenlerden biri. Rage Against the Machine'den tanıdığımız ve sevdiğimiz, sonra Audioslave ile biraz burun kıvırdığımız Tom Morello ile birlikte Kaliforniya'da Axis of Justice adlı bir toplumsal duyarlılık grubu var Serj Tankian'ın. Serj Tankian dedik, System of a Down dedik. Elbette System of a Down'ı bu bölümümüzde çalacağız. Fakat ilerleyen dakikalarda. Serge Tankian aslında epey geniş ve zengin bir müzisyen. Örneğin siz Serge Tankian'ın biyografisine baktığınız zaman kendisinin ortaklaşa müzik yaptığı birçok müzisyen görüyorsunuz. Bunlardan biri bizim ilgimizi çok çekti. O da Wyclef Jean. Wyclef Jean'ı Shakira'dan hatırlıyoruz. Hips Don't Lie şarkısındaki o komik adam. Wyclef Jean o kadar aslında aktif bir müzisyen ki Wyclef Jean'ın müzik geçmişine baktığımız zaman Wyclef Jean'ın ortak çalıştığı bir sürü isim görüyoruz ve bunlar çok ilginç isimler. Örneğin Queen'den tutun da Carlos Santana'ya, Gloria Estefan'a, bir Brooklyn grubu olan Curtis Hill'e, ondan sonra Whitney Houston, Destiny's Child, Supreme, Sinead O'Connor, Bono, Elephant Man, Scarface, Mick Jagger, Black Eyed Peas, Tarkan ve daha da ilginci haliyle Shakira'yı da biraz önce zaten buna değindik. Hatta aslında bana kalırsa en ilginci Prodigy ve Rammstein. Dolayısıyla Serge Tankian da haliyle Wyclef Jean'ı kaçırmamış. Bugünkü programımızın konusunda vegan cinselliğin haliyle ilk akla gelen konusunda değineceğiz. Vegan seks ya da vejetaryen seks. Bu konu üzerine internette biraz deşelediğiniz zaman aslında birçok kaynağa ulaşmak mümkün. Dolayısıyla ben bunu tekrarlayacak değilim. Fakat uzun süredir bu konu üzerine tartışılan, yazılan, çizilen ufak tefek bir iki tartışmayı size kısaca hatırlatacağım. Bunlar kabaca genelde vegan, vejetaryen ya da hippie ya da punk ya da straight edge fanzinlerde yıllardır süren küçük kısa tartışmalardı. Ama bana kalırsa önemleri oldukça fazla ve bana kalırsa yine etkileri oldukça geniş oldu bu tartışmaların. Dolayısıyla bunları kısaca sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu bölümde. Ama gelin görün ki bu bölümde ne yazık ki çok fazla sohbet etme imkanımız olmayacak. Zira çok güzel müzikler çalmak bu seferlik beni bağışlarsanız daha fazla ilgimi çeken bir konu oldu. Dolayısıyla çok müzik dinleyeceğiz, az konuşacağız sürpriz olarak. Şimdi sırada kim var diye bakıyorum. Geçen bölümlerde söz vermiştik. The Apocalyptican Writer gelecek. Onların yine yepyeni bir albümü. Ki bu bölümde zannedersem yepyeni birçok şarkı çalacağız. Onların yepyeni albümlerinden gelecek. Friday Zay Mid diyor. Apocalyptican Writer şeyden nereden hatırlıyoruz? Geçen bölümde söz etmiştim. Rammstein'le beraber yine Alman sert metal akımının öncülerinden biri Apocalyptican Writer. Sözü çok uzatmayayım. Şimdi sırada The Apocalyptican Writer var ve grubun güzel bir şarkısını dinleyeceğiz. Friday Zay Mid diyor. Grubun aynı adı taşıyan 2007 tarihli son albümünden gelecek. Şu anda yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz. Bizi dinlemeye devam edin.
Dir, mein Freund in Ewigkeit. Doch es gilt zu streiten, stehe bereit. Ziehe mit uns, du schenkst den Sieg. Der freie Welt, die das Leben verdient. Ich flehe um Linderung, eure Schmerzen. Und dass ihr euch ein mit dem Herzen. Dass ihr schreit, der Zeit der Zeit. In das Licht durch dunkle Zeit. Der Joch ist schwer zu tragen, doch alles Hoffnung an Elends Tagen. Freude wird mit jedem sein, mit der Freiheit Gottes Strahl uns meint. Sei mit dir, mein Freund in Ewigkeit. Doch es gilt zu streiten, stehe bereit. Ziehe mit uns, du schenkst den Sieg. Kämpf für eine Welt, die das Leben verdient. Und auf die Brüder an meiner Seite, auf dass ich sicheren Weges reite. Sie sind mein Opfer in so manch finster Nacht. Und ist die Welt auch im letzten Brande, die geht nicht auf die edlen Bande. Gelegenheit, doch es gilt zu streiten, stehe bereit, ziehe mit uns, du schenkst den Sieg, kämpf für eine Welt, die das Leben verdient.
Muhteşem, muhteşem, muhteşem bir şarkı dinledik. Yapı Kadir'in Writer'dan Freda Z. Mitt diye. Grubun aynı adı taşıyan son albümünden, ki çok yeni bir albümünden, hit şarkılardan biriydi. Hatta ilk single'ıydı. Yapı Kadir'in Writer eski bir grup. 1995'te kuruldu. Yıllardır Almanca metalin önemli gruplarından biri olarak kendini tanıttı. Şu anda zaten büyük bir şirkette. Nuclear Blast'ta. Dolayısıyla iyi bir tanıtım, iyi bir promosyonla zannedersem bu albüm baya bir hit olacaktır. Bu gruptan hatırlarsanız Rammstein'la beraber söz etmiştik zaten. Bunu da biraz önce değindik. Bunu tekrar hatırlatayım. Dolayısıyla bu şarkıyı tekrar dinlemek istiyorsanız podcast formatında ama biraz daha düşük bir kaliteyle eski bölümlerimize web sitemizden ulaşabilirsiniz. canbaskent.net adresinden bu yayınlara ulaşmak mümkün. Aynı şekilde, benzer şekilde canbaskent.net adresinden bize her türlü görüş, düşünce ve kritiklerinizi iletebilirsiniz. Zira geçtiğimiz bölümler içerisinde bana gelen en büyük eleştirilerden biri hızlı konuştuğuma dairdi. Ve bu eleştirilerden yapıcı olan tek bir tanesi de benim metronom kullanmamı öneriyordu. Ki bunu şu anda yapıyorum. Umuyorum ki işe yaramıştır. Tık tık metronomda bir yandan kafamı patlattı tabii. Öte yandan bugünkü programımızda maalesef çok sohbet etmeyeceğiz. Bugünkü programın ağırlığı genelde güzel şarkılar olacak her zamanki gibi. Ama bugünün tematik konusu diyeyim vegan ya da vejetaryen seks. Bu konu çok yaygın bir konu aslında. Yıllardır vegan ve vejetaryen toplumlarda tartışılmakta. Evet, ilk akla geleni acaba gerçekten seks vegan mı? Bu konu üzerine saçma sapan bir sürü şey yazıldı orada burada. Fakat bunları yine kısaca özetleyelim. Evet, vegan seksin olup olmaması ile ilgili en önemli konular bence ikiye ayrılıyor. Bunlardan biri vegan olmayan ya da vejetaryen olmayan biriyle seks. Diğeri de seksin kendisinin veganlar arasında olsa bile vegan olup olmayacağı. Vegan olmayanlarla yapılan seksle ilgili önemli bir ve hatta bilindik bir vegan porno modelle bir röportajımız olmuştu. Furry Girl adındaki bu kadınla yaptığımız röportajı Sonic Splendor'ın yeni sayısında yayınlayacağız. Ama Sonic Splendor'ın yeni sayısını beklemeden bu röportajı okumak istiyorsanız web sitemizden ya da izinsiz gösteri net adresindeki izinsiz gösteri dergisinden bu röportajı İngilizceyle de olsa, Türkçesiyle de olsa istediğiniz şekilde okuyabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Furry Girl benim bu konu üzerine yaptığım öne sürdüğüm soru üzerine kendisinin vejetaryen olmayanlarla da seks yaptığını ve bunun vejetaryen vegan olmakla bir çelişki yaratmadığını düşündüğünü söylemişti. Bu oldukça tartışmalı bir konu aslında. Zira vücut sıvılarının karışması söz konusu olduğu zaman aslında ya da vücut sıvılarının sindirilmesinin söz konusu olduğu seks durumlarında acaba bu gerçekten yine hala vegan ya da vejetaryen olur mu? Bu önemli bir konu. Bu konuyla ilgili çok fazla farklı düşünce var elbette. Bunlardan biri benim bahsettiğim bunun veganlığı ihlal etmeyeceğine dair olan biraz naif düşünceydi. Diğeri ise bunun tamamıyla vegan olmayacağına dair bir düşünce. Yani diğer bir de işte vegansa indirekt bir şekilde de olsa, dolaylı bir şekilde de olsa bunun veganlığı, vejetaryenliği ihlal ettiğine dair bir şeydir. Bu bizi elbette oral seks vegan mıdır, vejetaryen mıdır sorusuna getiriyor. Burada yine aynı iki ayrım tarzı karşımıza çıkıyor. Veganlar olursa acaba daha tolere edilebilir midir oral seks ya da vegan olmayanlarla yapıldığı zaman kesinlikle reddedilebilecek kadar sert ve keskin ve kesin bir duruş mu sergilemek gerekir? Bu da önemli bir tartışma konusu vegan komünitelerde. Bu tartışmaların çok önemli olmadığını düşünebilirsiniz haliyle ki ben de bunlardan biriyim belki bir yere kadar. Fakat öte yandan da vegan ve vejetaryen felsefenin hayatın her alanında ki seks buna dahil ve o her alanın her detayına ki oral seks bunlardan biri ilerletilmesi konusunda bu bence güzel bir düşünce egzersizi. Düşünce egzersizinin olmasını bırakın, bu birçok insan için hayati anlamda olmasa da hayatlarına dair küçük detaylarla ilgili, ufak tefek sorunlarla ilgili önemli bir detay. Bazı detaycı insanlar elbette bu konuları tartışmakta ve ilerletmekten beis görmemekte. Dolayısıyla bizim bu konudaki yapacağımız en önemli eleştirilerden ya da en önemli sorulardan ve sorunlardan biri oral seks'e gelmeden ya da daha doğrusu öpüşme dözümde bile olsa acaba vejetaryenlerin vejetaryen olmayanlarla öpüşmesi ve herhangi bir vücut sıvısının takası durumunda acaba bu vejetaryenliği ihlal eder mi? Evet, bu önemli bir sorun. Bu soruyla ilgili bizim yanıtımız yıllardır yazdığımız yazılarla zannedersem açık. Fakat elbette bir yanıt vererek işi kolaycılığa kaçıracak değilim. Fakat bu konuyla ilgili düşünceleriniz varsa bunu duymak isterim. Böylece ileriki programlarda bunu daha detaylıca tartışma imkanımız olur. Şu anda yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz. Bu anonsu yaptığıma göre elbette ki sohbeti kesip yine bir şarkıya geçmek istiyorum. Zira tekrarlıyorum, bugün çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece güzel müzikler dinleyelim. Arada da ben iki lakırdıyla konuyu kapatayım. Sırada yine güzel bir doom grubu var her zamanki gibi. Amerikalı bir grup gelecek. November's Doom'dan dinleyeceğiz. Shadows of Light. Bizi dinlemeye devam edin. muhteşem güçlü bir şarkı dinledik. November's Doom'dan geldi, Shadows of Light. November's Doom eski bir grup. 1989'da Chicago'da kurulmuş bir grup. Bizim dinlediğimiz şarkısı ise grubun 2000 tarihli The Knowing albümünden gelmişti. November's Doom, Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın en büyük, en yaygın Doom Metal şirketleriyle çalışmaktaydı. Dolayısıyla promosyonu ve tanıtımını gayet yaygın ve iyi bir şekilde yapabilmişti. Dolayısıyla bu Guta grubu bir nevi ünlü underground Doom Metal gruplarından biri yaptı. Grup o kadar popülerdi ki hatta 2004 yılında Gathering'le beraber Kuzey Amerika'da bir turneye bile çıktılar. Gathering demişken elbette Gathering'den bir şarkı çalacağımızı zannetmeyin ama Gathering'in solistinin son albümünden, daha doğrusu Aneke'nin solo projesinin albümünden bir şarkı çalacağız birazdan. Dolayısıyla bizi dinlemeye devam edin. Bugün vegan vejetaryen seksten söz ediyoruz. Hatta biraz önce vegan vejetaryen sıvı değişiminin olduğu konularda vegan vejetaryen seksin acaba vegan ya da vejetaryen olup olmayacağını tartışıyorduk. Elbette sıvı değişimi dediğimiz zaman insanın aklına sıvı değişiminin engelleyici bariyerler geliyor ve elbette kondom bunlardan biri. Vegan olmayan kondomlar aslında vegan seksin en önemli problemlerinden biri. Zira kondomlarda kayganlaştırıcı özelliğinden dolayı ve ucuzluğundan dolayı kazein kullanılıyor ve kazein de hayvansal bir materyal. Elbette çok eşelerseniz, çok uğraşırsanız vegan kondomlar bulmak mümkün. Ama vegan elbette tanım gereği zaten aslına bakarsanız. Daha doğrusu tarih gereği, tanım gereği demek doğru olmaz ama tarih gereği vegan olmayan bir materyal. Zira eskiden biliyorsunuz koyun bağırsağından yapılıyordu. Yani diğer bir deyişle insanlar kokoreçi pipilerine takıp birbirleri sevişiyorlardı. Ama bu tarih kadar eski kondomun vegan bir şekilde modifiye edilemeyeceğini göstermiyor bize. Hatta meşhurdur eski çapkınlar genelde ipek tüller kullanarak sevişiyorlarmış. İpeğin ince dokusundan geçemeyen üreme sıvıları dolayısıyla gebeliği önlüyormuş. Elbette ipek de vegan olamayacağı için bu da bizim için tartışma konusu değil. Fakat kondomun yerine bir sürü alternatifin kullanılabileceğine dair küçük bir ispat olsa gerek. Bu işin peki felsefesi nasıl yapılıyor? Bu ilginç bir konu, zira veganlığı bir felsefe olarak düşündüğümüz vakit bunun her alandaki uygulaması, sadece beslenmeye kısıtlamadan bunun her alandaki uygulamasını elbette değerlendirmek zorundayız. Cinsel hayatta bunlardan biri. Cinsel hayata gelmeden önce aslında biraz eşelediğiniz zaman veganlığın en önemli aslında uygulamalarından biri bir de sportif yaşam. Birçok insan sportif yaşamlarıyla vegan olmayı birbirleriyle nasıl bağdaştıracağını tam bilmiyor. Örneğin ne kadar, nasıl yeterli besleniriz, nasıl yüksek kalorili beslenir ve yüksek proteinle beslenebiliriz. Bunlar hala birçok sporcu için ilginç ya da daha zor sorular oluyor. Ama Carl Lewis için bu önemli bir sorun değildi zannedersem ki Carl Lewis vegan. Benzer şekilde acaba hayvan besleyen alçak veganlar içinse acaba bu alçaklıklarını nasıl tolere ederiz, hayvanımızı nasıl veganlaştırırız gibi saçma sapan sorular da iş varmakta. Ama elbette bunun kökenden bir bizim için çözümü var, hayvan beslememek. Ya da başka bir şekilde hayvanları sadece kısırlaştıracak bir şekilde onlara barınaklık sağlamak ya da onları sokaktan özgürleştirmek. Eski bir arkadaşımın dediği gibi. Bu konuları çok uzatmak istemiyorum elbette. Dolayısıyla hemen yine vejetaryen seks'e dönelim. Biraz aşilediğimiz zaman aslında vegan vejetaryen seks'le ilgili ufak tefek bir iki tane makaleye rastlamak mümkün internette bile. Hatta bunlardan birine ben de göz attım. Bunlardan birinde vejetaryen olan insanlarla bir anket yapmışlar ve bunlardan söz ediyorlardı. Sordukları, konuştukları insanların %62'si vejetaryen olduktan sonra seks hayatlarında fark edilir bir ilerleme, bir gelişme olduğunu iddia etmiş. Bu bana ilk etapta biraz yurt tesellisi gibi geliyor açık söylemek gerekirse. Yani %62 çok büyük bir rakam ve eğer %62 gibi büyük bir oran vejetaryen olduğu zaman cinsel hayatlarında bir ilerleme sağlıyorsa eğer vejetaryenlikle veganlıkla cinsel hayat arasında direkt bir ilişki olduğunu iddia etmek zor değil. Dolayısıyla böyle bir bağlantı olduğunu varsayarsak acaba nasıl ilerleyebiliriz? Benim yıllar önce yapılan tartışmalardan hatırladığım en önemli argüman aslında bu konuda. Vegan ya da vejetaryenlerin vücut kokularında bir değişiklik olduğunu, bir sadelik, bir güzellik ve kendi kokularının bir ayrı bir güzel olduğuna dair naif iddialardı. Bunlara naif derime bakmayın, bunu küçümsüyor değilim. Fakat bunun nasıl böyle olacağını anlamak da aslında o kadar da zor değil. Doğru söylemek gerekirse. Dolayısıyla vücut içinde sindirilmiş bir hayvan ölüsünün olmadığı durumlarda elbette vücudun salgısı, vücuttan çıkacak ter partiküllerinin de kokusu elbette değişecektir. Bunu anlamak da zor değil. Fakat bu acaba cinsel hayatı iddia edildiği gibi %60'lara varan bir oranda oranın kabul ettiği gibi acaba ilerletebilecek mi? Bu konuyla ilgili yine de gerçek hayat tanıklarıyla konuştuğunuz vakit bunu gerçekten onaylandığını görüyorsunuz şaşırtıcı bir şekilde. Yani insanların çoğu naif olsun ya da olmasın, bu konuyu çok umursasın ya da umursamasın, gerçekten cinsel hayatlarının ilerlediğinden söz ediyor. Elbette biraz temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Aslında yani hayvan ölüsü yemeği bıraktığını bırakır bırakmaz elbette cinsel hayatın ilerleyeceğine dair bir şey yok. Fakat otoburluğun örtülü ötülemelerinden biri de elbette cinsel hayata dair yeni bir yaklaşım getirmekte. Bunu bu programda yavaş yavaş yavaş açıyoruz kanımızca. Dolayısıyla bu konuyu direkt bir çözüm öne sürmek gibi niyetimiz yok ki öyle bir çözümümüz olsa da. Dolayısıyla bizim bu programda adım adım inşa etmeye çalıştığımız noktalardan biri de otoburluğun, otoburu felsefenin cinsel hayat sahasında cinsel hayata dair ufak tefek, küçük ama bence çok önemli kim ötülemeleri olduğuna değinmek. Bunlardan biri de örneğin cinsel dürtünün ve cinsel şevkin artmasına dair bir dürtü olabilir. Bu da oldukça tartışılan bir konu aslında vegan çevrelerde. Zira otoburu olduğum daha da azdım, otoburu olduğum daha da uzun sevişir olduğum gibi birçok naif ya da değil önerme etrafta dolanmakta. Dolayısıyla bunları iyi bir şekilde eleştirmek, iyi bir şekilde yorumlamak için kimi ufak tefek değinilere bakmamız gerekiyor dikkatli bir şekilde. Bunu şarkıdan sonra yapacağız. Dolayısıyla yine güzel bir şarkı dinliyoruz. Çok eskilerden gelecek ama bu sefer Pantera'dan dinleyeceğiz. Cemetery Gates. Şu anda yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can.
Sometimes when I'm alone,
Gerçekten kitlelerin işaret ettiği kadar güzel bir şarkıydı bu. Zira alkışlarda bunu duyduk. Pantera'dan dinledik. Pantera'nın 1990 tarihli Cowboys From Hell albümünden geldi. Cemetery Gates. Uzunca bir şarkıydı ama müthiş bir şarkıydı. Her ne kadar Pantera artık yaşamasa da biz onu şarkılarıyla hatırlıyoruz. Komikti. Şu anda yatakta ve sofrada Anarşizm programı dinliyorsunuz. Ve bugünkü konumuz daha yuvarlak ve geniş bir konu aslında. Zira programımızı yeni dinlemeye başlayanlar için ufak bir giriş yapmakta niyetimiz. Bugün vejetaryen seks üzerine konuşuyoruz. Vejetaryen seksin nasıl geliştiğini, neyin vejetaryen seks olup olmadığına dair ki ufak tefek soruları hatırlatıyoruz. Biraz önce dedik ki vejetaryen oldukları zaman seks hayatlarının geliştiğine dair bir iddia var ortada. Ve bu konuda araştırma yapan da, bu konuda mülakat yapan birçok insanlar, konuştukları insanların 162'sinin örneğin bir vekaleye göre otobar olduktan sonra cinsel hayatlarının ilerlediğini iddia etmekteydi. Bunun elbette birçok nedeni olabilir. Şimdi kısaca acaba bunların ne olabileceğine değinelim. İlk akla gelen elbette sanırım psikolojik boyut. Yani artık hayvan öldürmüyorum, hayvan leşi yemiyorum, yedirtmiyorum gibi bir psikolojiye sahip olduğunuz zaman insan kendini daha iyi hisseder ve insan kendini daha iyi hissettiği için ise tırnak içine söylemek gerekirse şu aurası ilerler, gelişir ve dolayısıyla daha iyi yine tırnak içine bir cinsel hayat olabilir. Bu elbette otoburla özgü olan bir faktör değil. Daha doğrusu diğer bir deyişle bu psikolojik boyutunuzu ilerletmek ve yükseltmek için otobur olmak zorunda değilsiniz. Diğer nokta ise elbette kimyasal ya da biyolojik boyut diyebileceğimiz işin biraz daha mekaniğiyle ilgili boyut. Yani otobur olduktan sonra metabolizmanızda, vücut kimyanızdaki değişiklikler sizin biyolojik ve bilimsel olarak cinsel performansınızın ve cinsel etkinliğinizin, duygularınızın artmasına yol açabilir. Bu da mümkün. Hatta işin daha da tinsel boyutuna vakıf olanlar da elbette olabilir dinleyicilerimiz arasında. Zira birçok insan içinde otoburluğun tinsel bir boyutu da vardır ki bu bizim şu anda ilgi alanımız değil. Hatta işin aslında biraz daha ilerlettiğimiz vakit benim aklıma gelen en sert noktalardan biri de işin real boyutu aslında. Zira otoburla insanlar gerçekten tırnak içinde daha iyi bir cinsel hayata sahip olurlar. Dolayısıyla bu gerçekliğe erişmek için ise otobur olmak en akıllıca ve en kısa ve en kolay çözümdür diyebilirsiniz. Dikkat ederseniz otoburluğun iyi olmasından söz ettik. Otoburluğun cinselliği iyileştireceğinden söz ettik. İyi denen şey elbette ahlakın ve moral felsefenin konusu. Dolayısıyla bu konular açıldığı zaman benim aklıma hemen ufak tefek bir iki isim geliyor ve bu bir iki isimle ilgili kimi ufak tefek alıntıyı ve kimi düşünce nüvelerini size paylaşmak isterim. Şimdi hemen açıp bakıyorum acaba neler var. Bugünlerde yazmaya çalıştığım bir makalede örneğin Peter Singer'ın önemli kitaplarından biri. Pratik Etik adlı önemli kitabından biri ki maalesef Türkçe'de yayınlanmış bir kitap değil. Kitabına başvurma ihtiyacı duydum. Bu kitapta şöyle bir alıntı vardı. Peter Singer kitabından şöyle başlıyor. Türkçesini çevirerek, tercüme ederek anlatayım. Peter Singer şöyle diyor. İlk olarak etik, özellikle seksle ilgili yasaklar kümesi değildir. Seks, hiçbir özel ahlaki konuyu gündeme getirmez. Seksle ilgili kararlar, dürüstlük, başkalarını düşünme, sağduyu ve benzeri kaygıları içerebilir. Ancak bu açıdan söz edilen konularda sekse özgü, özel hiçbir şey yoktur. Zira aynı şeyler araba kullanmayla ilgili kararlarıma dair de söylenebilir. Singer'in bir otoriteryen olarak elbette bunu söylemesi çok doğal, çok tabii. Fakat acaba işin kazın ayağı gerçekten böyle mi? Diğer bir işte gerçekten sekse özgü hiçbir şey yok mu? Bu konuyu da biraz eşelediğiniz zaman ünlü İngiliz felsefecilerinden birinden, yani ismini hatırlamaya çalışıyorum, Pierce Ben. Evet, Pierce Ben'in yıllar önce yayınladığı bir makale aklımıza geliyor. Bu makalenin adı Is Sex Morally Special? Yani seks ahlaki olarak özel midir? Bu makalede altın çizim noktalardan birinde filozof şöyle diyordu. Aklının bir köşesinde elbette Singer'i ve Singer'in şahsında diğer utilitaryenleri ve hatta protokantçıları ve postkantçıları da tutarak şöyle diyordu. Tırnak içinde hemen aktarayım. Utilitaryanların ve kantçıların bir zamanlar genel olarak ahlaki olmadıkları düşünülen birçok cinsel aktiviteye göz yummalarının nedeni açıktır. Onlar için bunlarda içkin herhangi bir zarar ya da hasarın ilişkili olduğunu görmek zordur. Ayrıca onlar için katılımcılarının bilgilendirilmiş onayının bu aktivitelere karşı ahlaki kaygılar nedeniyle nasıl kolayca alaşağı edildiğini görmek de eşit derecede zordur. Diğer bir de işte iradi bir şekilde katılımcıların onayının alındığı zaman, taraflardan birbirini kandırmadığı bir zamanlarda cinsel hayata dair herhangi bir ahlaki yargı olamaz. Yani birbirinizi kandırmıyorsanız, dürüstseniz ve birbirinizi zorlamıyorsanız, yani şiddet uygulamıyorsanız ve tecavüz etmiyorsanız elbette cinsellikte ahlakın ilgileneceği bir konu kalmamıştır diyorlar. Elbette bu biraz densiz bir iddia, zira işte o kadar kolay değil. Zira birçok insan için tırnak içinde sosyal birçok normdan bağımsız olsa da cinsellik bir ahlaki parkur. Bunu inkar etmek elbette kolay. Bu işin biraz kolayına kaçmak. Fakat biz elbette kolayına kaçmayacağız ve bu işin nasıl ilerleyeceğine dair ufak bir iki tane düşünce egzersizi yapmaya çalışacağız kendimizce. Benim bu alıntılara yer verdiğim makale, sistemde sanırım şu an arılar deneme formuyla, daha doğrusu taslak formuyla yer almakta. Bu makaleye ilginç bir şekilde başladım. Bu makale Şevk Yılmaz'ın malum alıntısını hatırlatarak başladım. Şöyle diyordu üstad, madem eşitlikten yanasın ve pezevenk adam, önce hanımını gönder de bu eşitlik sağlansın. Malum Şevki Yılmaz yıllar yıllar önce, sanırım 10 yıl önceydi, Gaziantep'te kurban kestirerek, Kur'an okutarak genel ev açtıran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan'ı eleştiriyordu. Zira yani malum nedenlerden dolayı Celal Doğan'ın bu eylemini doğru bulmuyordu Şevki Yılmaz da böyle bir keskin yaklaşımda bulunmuştu. aslında Şevk Yılmaz'ın bu düşüncesini diyeyim artık, her ne kadar kendisi bir insan formu, formu bir organizma olmasa da bu düşüncesini ciddi anlamda hala düşünüyorum. Kafamı çok karıştırıyor açık söylemek gerekirse. Yani eşitlik isteyen birinin nasıl bir kadının mülkiyetini alacağını sorgulamak açısından çok önemli bir çıkış noktası bence. Biz yine konumuza dönelim. Şevki Yılmaz'ın bu sözlerinden dolayı haliyle Celal Doğan ve karısı Aysel Doğan bu şahıs hakkında dava açıyor, tazminat davası. Hala dava kazanılıyor ve dava kazandıktan sonra Doğan çifti elde ettikleri parayı genel ev kadınlarına bağışlamayı düşündüklerini açıklıyor. Ve bunun üzerine, bu olaylardan dolayı Aysel Doğan şöyle buyuruyor. Sırnak içinde hemen aktarayım. Bu karar Türkiye'deki bütün kadınları ilgilendiriyor. Adalet yerini buldu. Genel evde çalışan kadınlar namusumuzu koruyorlar. Onlar da insan. Onlar da 9 aylık. Şevki Yılmaz'ın eşi de insandır. Allah herkesi ıslah etsin. Bu paranın 5 kuruşuna el sürmeyeceğiz. Eşimle bu paranın tamamını genel ev kadınlarına dağıtmak için karar aldık. Bu beyanat üzerine elbette Nuray Mert rahat duramıyor ve bundan sonra yayınladığı bu olaylar sırasında zannedersem yayınladığı bir makalesinde Radikal'de şöyle demiş. Hemen aktarıyorum yine tırnak içinde. Ya işte böyle bir ülke burası. Yabancı uyruklu ve fuhuş zanlısı bir kadının televizyona teşhir edilerek rencide edilmesini insan hakları için açısından eleştirinlere. Kadın zaten fahişe diye savunma yapan vali ararsanız var. Kurban kesip gerilev açan Sosyal Demokrat Belediye Başkanı ve o kadınların namusunu fahişelerin koruduğunu düşünen başkan eşi deseniz o da var. Elbette bunda biraz patolojik durumlar, elbette yani bunları ciddi alarak bir düşünsel temel oluşturacak değiliz. Fakat dedim ya, bunda da bir yandan küçümsemiyorum. Zira ister buna hayatın gerçeği deyin, ister insanların doğal ya da insanların proto düşünce tarzı deyin ama bunlar hala var. Dolayısıyla Şevki Yılmaz özelinde düşündüğüm zaman bu eşitlik iddiası, bu sahiplenme ve eşitlik ve bencillik arasındaki bu inanılmaz sacayan dengesi çok hassas bir denge. Dolayısıyla vejetaryen ve vegan seksen buraya gelirken aslında anarşizm yolunda ilerlemek istediğimiz zaman elbette bu çiftlerin birbirlerinin sahiplenici, mülkiyetçileştirici ve mülkiyetleştirici anlayışlarından da uzak durmak gerektiği bence şart ve açık. Bu konuyu nasıl eşeleyebiliriz daha fazla bilmiyorum, zira zannedersem bu konunun diğer bütün detayları yazıda mevcut. Bu yazıdan ufak tefek okumalar yapmaya programın devamında devam edeceğim. Dolayısıyla yine müzikle devam edelim ki çok kafanızı sıkmayayım. Biraz önce Pantera'dan dinlemiştik, sert bir şarkı geldi. Ve yine bu programımıza çok aşina olmayan dinleyicilerimize hatırlatalım. Programımızın ilk bir saatlik bölümünde sert ve hüzünlü melodilere yer veriyoruz. Daha paldır küldür bangır bangır gidiyoruz ama programımızın ortasında cıvık bir şarkıyla tamamıyla farklı bir yönlere kayıyoruz ve programımızın ikinci yarısında ise genelde rock müzik melodilerine yer veriyoruz ve tatlı tatlı güzel güzel şarkılarla bir nevi ilk yarının telafisini yapmaya çalışıyoruz kendimizce. Hala saate baktığımız zaman görüyoruz programımızın sert müzik kısmındayız. Hatırlatayım hemen, bugünkü bölümümüzün açılış şarkısı Serge Tankian'dan geldi. Yani System of a Down'un vokalistinden geldi, Empty Walls. Sanatçının yakınlarda çıkan sol albümünün açılış şarkılarından biriydi. Aile Serge Tankian'ı dinlemişken System of a Down'u es geçmek olmaz. System of a Down'un yine son albümlerinden birinden gelecek, She's Like Heroin. Şu anda yatakta ve sofrada anarşizm programı dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. System of a Down'dan dinliyoruz. She's Like Heroin.
She's like heroin, sipping through a little glass. caravan, sipping through a little glass. I'm looking for some help, I need someone to save my ass.
System of a Down'dan dinledik She's Like Heroin. System of a Down'lı bu bölümümüze, bölümümüzün açılış şarkısını söylüyor. Yani Sarış Tankian'a Nazire olsun diye bir nevi çaldık. System of a Down'ı aslında seviyoruz. Her ne kadar kimi zaman milliyetçi çıkışları da olsa, kimi zaman garip garip söylediği şarkıları da olsa aslında çok güzel müzik yaptığını düşünüyoruz ya her şeye rağmen. Bugünkü programımızda otobur cinselliğe değiniyoruz. Otobur cinselliğin en haliyle ilk konularından, en öncül konularından biri olan otobur seks'e değiniyoruz. Bu konu üzerinde konuşacak çok fazla şey var aslında. Dolayısıyla bu bölümde kabaca bu konulara ufak tefek de olsa değinmeye çalışıyorum. Otobur cinsellik deyince insanın aklına hemen bu internet çağında acaba otobur çöpçatan siteleri var mıdır diye sormak geliyor. Elbette var. Elbette biraz eşelediğin zaman yeşil randevular, yeşil vegan randevular, işte vegan çöpçatan siteleri, etik çöpçatan siteleri gibi bir sürü garip garip alt dallı çöpçatan sitelerini buluyoruz rahatlıkla. Bunlardan biri hatta etik adını bile taşımaktan neye mukabil bunu bu ismi koydularsa. Hatta biraz daha eşeleyince daha da garip şeyler çıkıyor. İngiltere'de de zannedersem ki hoş İngiltere dünyanın ilk vegan derneğine sahip ülke olmakla aslında biraz gurur duymakta bu konuda ama neyse konuya döneyim. İngiltere'de de zannedersem İngiltere'de düğünlere yiyecek hazırlayan, yiyecek organizasyon yapan vegan bir düğün organizasyon şirketi bile var. Dolayısıyla hani vegan turizm, otobur turizm şirketlerini geçtim artık düğünlerde bile insanlara sunacak yemeği hazırlamak için vegan şirketler kurulmuş. Artık iyi midir kötü müdür bunu yoruma elbette size kalmış ama bilemiyorum artık gerçekten çok zor bir konu. Acaba kapitalizmin kucağına oturan otobur felsefe her ne kadar özgürleştiricidir bunu tartışmak zor. Bugün bu konularımızdan biri de aslında bu otobur cinselliğinin, otobur seksinin ne kadar vegan olup olmayacağıydı. Bu konu üzerine ilk akla gelen soru elbette acaba oral seks vegan mıdır? Bu konuyla ilgili devasa bir sürü düşünce var. Acaba ben ne düşünüyorum diye kim zaman kendime sormuyor değilim. Elbette veganlığı aslında en önemli veganlığın veya daha doğrusu otobur düşüncenin saç ayaklarından biri iradecilik. Dolayısıyla hayvanların iradesi söz konusu olmadığı için hayvanların iradeleri dışında yeme hakkımız yoktur diyebiliriz. Ama cinsellik sahasında böyle değil elbette işler. İnsanlarla insanlar arasındaki cinsellikte, niye bu ayrım yaptığımı birazdan açıklayacağım. İnsanlarla insanlar arasındaki cinsellikte irade onayı, daha doğrusu insan tarafların onayı söz konusu olduğu için vegan ilkelerden bu irade ilkesi ihlal edilmiş olamaz. Dolayısıyla veganlığı sadece hayvansal proteini insanın yutması olarak düşündüğümüz vakit biraz indirgemiş oluyoruz. Dolayısıyla acaba otobur felsefelerde iradeciliğin faktörü hayvansal proteini yeme faktörüne ne kadar baskındır bunu düşünmek zorundayız. Eğer sizin vegan anlayışınız iradecilik konusunda çok daha yoğunlaşıyorsa vegan sevişme, vegan seks elbette darzu vegan olacaktır diğer bir de işte. Ama sizin için hayvan proteini yutmak her şeyden ve her şeyden daha fazla önemliyse elbette sevişmesin için vegan olamayacaktır. Dolayısıyla vegan anlayıştaki otobur felsefedeki hangi düşünce kollarına ne kadar ağırlık verdiğiniz sizin cinselliğe yaklaşımınızı büyük ölçüde etkilemekte. Dolayısıyla aslında işin ilginç noktalarından biri de bu. Dolayısıyla veganlığın birçok tanımı var, birçok farklı anlayışı var ve bu anlayışlardan hangisine ne kadar önem verdiğimizi vurgulamak zorundayız. Benim önem verdiğim noktalardan biri elbette irade. Ama irade söz konusu olunca yine Peter Singer aklımız gidiyor. Peter Singer'in bir makalesinde insanlarla hayvanlar arasındaki cinselliğinde tabu olmasının rahatsız edici olduğuna değinmekteydi. Zira Singer malum örneği vermekte. 10 yıllar ya da 30-40 yıl önce eşcinsel ilişki bir tabuydu ama bu yıkıldı. İşte evlilik dışı ilişki tabuydu, bu yıkıldı. Şunda şu bu tabuydu, cinsellikteki birçok tabularda söz etmekte. Onlar tabuydu ve yıkıldı. Şimdi sıra Singer'a göre birçok durumda insanlarla hayvanlar arasındaki irade cinsel edim. Bunlar da tabu şu anda ve ileride yazara göre, düşünüre göre bunlar da yıkılabilecek. Elbette burada hayvanlara tecavüzden söz etmiyoruz. Bunu iyi bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Peter hatta makalesinde İngiliz sanırım primat araştırmacısı kadının kızışmış bir goril tarafından nasıl taciz edildiğini anlatır. Ve diğer bir de işte bunun buradan şöyle bir sonuç çıkartır ki bu sonuç çıkarmak zor değil. İnsanlarla hayvanlar arasında da insan olan hayvanlarla insan olmayan hayvanlar arasında da gönüllü, iradi bir cinsel ilişki kurulabilir. bu gerçekten uç bir nokta olarak insanın kulağına geliyor. Bunun zoofiliyle ne farkı var diyeceksiniz. İrade farkı var diyeceğim ben de elbette. Ama doğrusu bunun bir Princeton felsefecisi tarafından bu kadar rahat bir şekilde dile getirilmesi bunu sadece ciddiye almamızı sağlayan faktörlerden biri değil. Bunu elbette itiraf etmek zorundayız. Hatta bunun ünlü bir felsefeci, bunun ünlü bir hayvan özgürleşmesi, hayvan özgürlüğü kitabını yazacak kadar da yazmış kadar da ünlü bir felsefeci olması bu konuyu yine bizim ciddiye almamızı sağlayan faktörlerden biri haline getirmiyor. Ama öte yandan doğruya doğru bu konudaki bu argümanlar ve bu konudaki diğer argümanlar gerçekten çok sağlam ve çok temelli argümanlar. Daha doğrusu insan tarihine baktığımız zaman, tarihsel yaklaşacağımız zaman ki Popper'ı bu noktada unutuyoruz. Peter Singer'ın argümanları o kadar da zayıf ve o kadar da naif gelmiyor kulağa. Singer dedik, insanın hakikaten kafasını şişirdik dinleyicilerimizin. Dolayısıyla şimdi yine cıvık bir şarkıya devam edeceğiz. Bu cıvık şarkıyla da programımızın ilk yarısındaki sert ve hüzünlü melodiler bölümünü geride bırakmış olacağız ve bundan sonra programımızın geri kalan kısmında daha çok world müzik şarkılarına yer vereceğiz. Elbette ipucu vermeyeceğim, hatta belki aslında biraz çıtlattım ikinci bölümde neler çalacağımı, ama bizi dinlemeye devam ederseniz bunu daha iyi bir şekilde elbette fark edeceksiniz. Yatakta ve sofrada anarşizm dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. Şimdi güzel, oynak, hoş ama birazcık da eski bir şarkıyla devam edeceğiz. Birazdan tekrar birlikteyiz. Beyoncé'dan dinledik, sanatçının Dangerously In Love albümünden geldi Naughty Girl. Zaten albümle akran olan bir sanatkar Beyoncé, haliyle hepimizin eminim ki aşina olduğu bir sanatçıdır. Dolayısıyla bu bölümümüzde de bu bölümün cıvık şarkı kontenjanını kendisiyle doldurduk ve dolayısıyla bundan sonra World Music şarkılarıyla bu bölümümüze devam edeceğiz. Ama bayağı da güzel şarkılar çalacağımıza inanıyorum. Hatta kimisi bunların oldukça oynak şarkılar. Oynayacağız biraz. Otobur seksten bahsederken insanın aklına hemen bir iki konu geliyor. Bunlara kısaca değindik çok yüzeysel de olsa. Zira amacımız yüzeysel denilip bu konudaki gerek akademik araştırmaların gerekse akademik olmayan amatör araştırmaların da oldukça yoğun bir şekilde devam ettiğine işaret etmekti. Dolayısıyla bu konuda çok fazla söyleyecek şey olduğunu söylemek istemiyorum. Zira dediğim gibi bu konu bir derya. Ufak ufak böyle konulara değindim. Gerisi elbette size kalmış. Ne kadar eş ederseniz, ne kadar uğraşırsanız daha fazla verim alacağınızı düşünüyorum. Bu arada programımızda ufak bir değişiklik oldu. Bunu da hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Artık her pazar sizdeyiz. Elbette 2 haftada bir orijinal, 2 haftada bir tekrar bölümlerle sizlerle beraber olacağız. Fakat kim yayınlarımız? Yine kaçıranlar için Mükslüler Radyo'da hafta içi gece yarısından sonra kimi zaman tekrar yayınlanmakta. Dolayısıyla mükslüler.net adresinden bizi takip ederseniz eğer programımızın düzensiz tekrarlarına ne zaman nerede, anarşik tekrarlarına ne zaman nerede nasıl yakalayacağınızı öğrenebilirsiniz. Ama düzenli olarak bizi dinlemek istiyorsanız pazar günleri saat 20 ila 22 arasında mükslüler.net bitlerindeyiz. Dediğim ya bu programda çok konuşmak istemiyorum. Her ne kadar şimdiye kadar elbette çok konuşmuş olsam da. Dolayısıyla güzel şarkılara devam etmek istiyorum daha çok. Ufak tefek bir iki noktaya zaten değindim. Programın bundan sonraki bölümünde ise bu konulara çok daha fazla değinmek istemiyorum. Zira bu konularla ilgili ufak tefek bir iki mekalemede de sizleri hemen yönlendirdim. Ki bunlar canbaşkenti.net adresinde mevcut. Bugünkü playlistimize hemen bakıyorum ve sırada The Gathering'in solisti Anakin'in kurduğu bir solo proje gelecek. Agua de Anakin, yani Anakin'in suyu. Bu proje grubunun geçtiğimiz haftalarda yine çıkardığı taptaze bir albümden gelecek. Day After Yesterday. Muhteşem işli ve muhteşem güzel bir şarkı. Umuyorum ki bu şarkıyı sizler de beğeneceksiniz. Agua de Anakin'den geliyor The Day After Yesterday. Şu anda Mükslüler Radyo'dasınız.
It's a day after yesterday, and yesterday didn't go so well. My love came down and assured me, sit down, I have something to tell. I'm
Hollandalı gotik rock grubu Gathering'in eski vokalisti Anneke'nin yeni solo grubundan müthiş bir şarkı dinledik. The Day After Yesterday. Müthiş ve müthiş bir vokal olan Anneke'nin müthiş ve müthiş güzel bir şarkısıydı. Hatta taptaze bir şarkı. Her ne kadar Anneke bu albümüyle beraber bir nevi Liv Kristine gibi, Theater of Tragedy'nin Liv Kristine gibi garip bir imaj yenileme sürecine girmiş olsa da hala bu şarkı mükemmel. Hatta bir ipucu verelim, bu bölümümüzde biraz Hollanda'dan gideceğiz. Bu dinlediğimiz ilk Hollanda şarkısıydı ve bundan sonra bir Hollanda şarkısı daha dinleyeceğiz. Biraz önce konuşurken Peter Singer'a değindim her zamanki gibi. Peter Singer'ın cinsel tabuların yıkılmasına dair bir alıntısından söz ettim. Bu alıntısında Peter Singer, insanların eşcinsellik, efendime söyleyeyim, evlilik dışı seks gibi kimi tabularını yıkarak yavaş yavaş cinsel özgürleşmesini arttırdığından ve bunun her zaman er ya da geç hayvanlarla cinsel hayata kadar genişleyebileceğini, hatta genişletilmesi gerektiğinden söz ediyordu. Hatta bunun için birçok bilimsel ve zoolojik kanıt da vermişti. Singer'ın bu alıntısını okuduktan sonra yazdığım bir makalede Singer'ın bu alıntısını başka bir boyutta okumaya çalıştım. Singer sözünü ettiğim özgürleşme sürecini cinsellik boyutunda inceliyordu ki elbette gayet güzel bir incelemeydi bu. Fakat Singer'ı aynı zamanda şiddet platformundan, şiddet paradigmasıyla da bir nevi okuyabiliriz. Dolayısıyla insanlar şiddetten yavaş yavaş nasıl özgürleşiyorsa, tırnak içinde ve çok iyimser bir şekilde konuşmak gerekirse, bu benzer özgürleşmeyi hayvanlara uygulanan şiddet konusunda yapmak zorundayız. Dolayısıyla artık nasıl insanların birbirinin kap dövmesi diyeyim, ne kaba içinde, kabaca konuşuyorum elbette çok naif bir şekilde. Nasıl ayıp, tukaka ya da suç ya da herhangi bir şekilde kötüyse ahlaki anlamda, benzer şekilde hayvanlara uygulanan şiddet de dolaylı ya da dolaysız, direkt ya da en direkt şekilde de kötü olmalı. Elbette bu konuyu biraz daha eşlemek zorundayız. Zira hayvanlara nasıl kötülük yapıyoruz da farkında değiliz. Hayvanlara nasıl bir kötülük yapıyor da yapıyoruz ki bu kötülük bir şiddete yol açıyor ve bir şiddete neden oluyor. Bunu incelemek aslında kolay, zira günlük hayatının ufak tefek birçok detayında hayvanlara en direkt birçok şiddetimiz var. Evet, bunlardan biri beslenme. Maalesef hala birçok insan hayvan ölüsü yemekte ve bundan daha da beter bir şekilde zevk almakta. Dolayısıyla bunu hayvana bir şiddet olduğunu görmek zor değil. Zira hayvanı bilfiil doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde öldürüyoruz. Ölen bir insan ya da ölen bir hayvana şiddet uygulamak elbette uzak durması gereken bir şey. Peki diğer hayvana şiddet şekilleri ne olabilir? Bunları ufak tefek biraz da düşünmeye başlayalım. Bunlardan benim aklıma ilk gelenlerden biri aslında ajitasyondu. Ajitasyon elbette doğrudan bir şiddet biçimi değil, çok abartmaya gerek yok. Fakat ajitasyon şiddete çok net ve direkt bir şekilde yol açıyor. Bunu görmek de zor değil. Bu ajitasyonlardan biri elbette biraz hani ne diyeyim, kabaca konuşmak gerekirse bilgisizliğe dayanan hayvan eti yemenin gerektiği yararlı, evrimsel ve hatta psikolojik bir gereklilik olduğuna dair o saçma sapan argümanlar. Bunların üzerine çok duracak değiliz, fakat bunların elbette ki düşman devlet eliyle çok net bir şekilde yapıldığını görmek zor değil. Eğer sözünü ettiğim makaleme gitme zahmetinde bulunursanız eğer, Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki TÜBİTAK'ın, ki genetikçi, nükleer enerjici TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik Dergisi'nde örneğin bunu çok net bir şekilde, açık bir şekilde ayyuka çıktığını görmek zor olmayacak. Sözünü ettiğim derginin arşivinde ufak bir tarama yaptığımız vakit şuna rastlamıştık. Naif bir şahsiyet Bilim Tekniğe bu soruyu sormuş. Acaba otobur olmak, vejetaryen olmak sağlıklı mıdır? Tırnak içinde. Bilim Teknik de buna o klasik saçma sapan cevabı vermiş. Eğer iyi dengelerseniz, iyi yaparsanız, ufak tefek kimi minerallere dikkat ederseniz sağlıklı olmanız mümkün ama biz yine pek tavsiye etmiyoruz. Niye böyle bir şey yapasınız ki falan filan iyi mi aldı? Saçma sapan bir argüman. Yani bir yandan vejetaryanlığın sağlıksal getirilerine göz kırparken öte yandan bunun o kadar da göründüğü gibi çok da iyi bir şey olmadığına dair böyle klasik saçma sapan bir yaklaşımda bulmuştum. Elbette bunun bir saçma sapan olduğunu ayrımı yapmak zor değil, fakat elbette tırnak içinde devletin yayın argonundan, devletin ajitasyon ya da propaganda aletiyle bu yapıldığı için bunun kabahati artıyor. Bunun kabahatinin artması nedeni devletin yapması değil elbette. Çünkü devletin elbette bu konuda bir menfaat ya da bir yarar sağlayıcı, bizim açımızdan bir yarar sağlayıcı bir adım atması tabii ki mümkün değil ve beklenemez ve beklenmemeli aslına bakarsanız. Fakat nereden bakarsanız bakın bu Allah'ın belası örneğin Bilim Teknik Dergisi, yaygın bir dergi ve birçok insan tarafından okunmakta. Dolayısıyla güçlü bir ajitasyon kabiliyeti var. Dolayısıyla bundan uzak durmak gerekecek bu anlamda. Diğer anlam hayvanlara yöneltilebilecek indirekt şiddetin diğer bir anlamı da aslına bakarsanız yine Singer'ın cinsellik örneğine dayanarak konuşmak gerekirse hayvanları türcü bir şekilde, tırnak içinde söylüyorum, türcü bir şekilde farklı bir kitle, farklı bir nesne olarak görmek. Elbette farklıyız ama farklı kategorilere yerleştirmek hayvanlarla insanları, elbette onları ötekileştirmekte ve bizi de o hayvanlardan ötekileştirmekte. Ötekileştirmek aslında burada yabancılaşma önemli bir kavram. Bunu elbette Marx'a kadar çekebiliriz. Marx'ın malum ötekileşme, yabancılaşma argümanları. Hatta biraz da postmodern okuyup bunu ötekileşmeye vardırarak, psikolojik anlamda, sosyolojik anlamda, Foucault'cu bir şekilde okuyarak, acaba ötekileşerek, başkasına dönüşerek, acaba kendimizi geliştirebilir miyiz, acaba kendimiz olur muyuz gibi bir sürü saçma sapan argümanlara batmak mümkün. Dolayısıyla bu aslında otobur felsefenin de oldukça meyilli olduğu bir alan. Daha doğrusu bu çukura düşmememiz gerekiyor. Bu çukura düşmemek için elbette atmamız gereken adımları dikkatli bir şekilde atmak zorundayız. Bu bence açık. Fakat bu adımlar neler? Bunu elbette, lanet olsun, ben de bilmiyorum ve bunu da elbette bileceğimi düşünmüyorum. Fakat anarşizmin şu pseudo anlamına kayıp bireysel felsefeler geliştirelim, lay lay lom, ondan sonra dolayısıyla kendi kendimize takılalım, lay lay lom gibi bir saçmalığa kapılırsak eğer, zannetmiyorum ki otobur felsefenin özgürleştirici nüvelerinden rahat bir şekilde faydalanabilirim. Zira malum otobur anarşizmin içindeki bireyselciliğin ve bencilliğin ve özcülüğün aslında egoizm olmadığını anlamak zor değil. Ki zaten eğer öyle olsa otoburlukla anarşizmi bataştırmak mümkün olmazdı ki bu bizim programımızın tamamıyla yalanlanması ve yanlışlanması demek ki bu kimsenin haddine değil. Güzel şarkılar devam edeceğiz dedik. Şimdi hatta neler var hemen bakıyorum. Biraz önce Aqua de Anakin'den dinledik. The Day After Yesterday. Hemen yine benzer gothic rock tarzında bir grupla devam edeceğiz. Elbette H.I.M. dinleyeceğiz. Him'in yeni çıkardığı Venus Doom albümünden gelecek Kiss of Dawn. Hemen söyleyeyim, bu şarkıyı ben de çok tutmadım ama dinlemekte fayda var diye düşünüyorum. Şu anda yatakta ve sofrada anarşizm programını dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can ve Müksel Radyo'dasınız. Müksel.net ya da canbaşkan.net adresinden bizi dinleyebilirsiniz. H&M'den dedik, H&M'in Venus Doom adlı son albümünden geldi. The Kiss of Dawn. H&M'in bu albümü 17 Eylül 2007 tarihinde çıktı. Yani taptaze bir albüm. Ama maalesef eskileri kadar güzel değil. Her ne kadar grubun frontmeni, sözcüsü, her şeyi, solisti, söz yazarı, Willy Balo, grubun tarihinin en sert, en ala metal grubu olduğunu söylese, albümü olduğunu söylese de Venus Doom'un bizim pek hoşumuza gitmedi. Ama öte yandan en hoşumuza giden yönü ise bu albümün kapağında ilk defa Willy Balo'yu görmüyor oluşumuzdu. Kapak hoş bir kapak. Kapağında Amerikalı New Orleans'lı David Haruni adlı bir ressamın bir tablosu var. Öykü de şöyle gelişmiş. Kahramanımız Willy Balo New Orleans'ta gezerken bir galeride David Haruni'nin bir sergisini ve o sergilere bu tablosunu görmüş ve hemen elbette satın almış. Daha sonra bu albümden çok bu tablodan çok hoşlanınca sanatçının da izniyle bu albümü son albümlerinin kapağı olarak kullanmışlar. Her ne kadar Willy Balo'yu yerden yere vurmaya meyilli olsak da H&M gerçekten melodileriyle tatlı bir grup. Hatta yıllardır dinliyoruz ve severek hala bıkmadan usanmadan dinliyoruz. Biraz önceki konuşmalarımızda aslında şiddet temelinden baktığımız zaman otobur felsefenin cinselliğe önemli açılımlarda bulunabileceğini ima ettik. Bunu nasıl becerebiliriz hemen düşünelim. İlk aklımıza gelen şey elbette insanın pasifist cinsellik diyesinin geldiği şu şiddetsiz, rahat, daha relaxed cinsellik yönelimi. Pasifist cinsellik olarak adlandırılabilecek bu şiddetsiz cinsellik elbette bir BDSM pratiklerini dışlar. İki, cinsellikteki güç mücadelesinin ve güç etkileşiminin yanlış olduğunu düşünür. Hemen bir parantez açarak ilerleyeyim. Otobur felsefede sözü edilen bu güç mücadelesi ya da güç etkileşiminin elbette iktidar mücadelesiyle karıştırılmaması gerekiyor. Yani tarafların cinsiyetlerine dayalı bir dayalı olarak birbirleriyle üzerine iktidar kurmasına dair bir açılım yapmıyoruz. Bunun önemli bu elbette çok önemli, yoksa anarşizmin anti-feminist olduğuna dair dedikodulara yol açmış olacağız ve bu çok saçma sapan yerlere varacak. Dolayısıyla feminist, hatta feminizan bir şekilde baktığımız zaman ya da hatta militan feminizan bir şekilde baktığımız zaman cinsel dayalı olmayan bir güç dengesini elbette cinsellikleri oluşturması gerektiğini düşüneceğiz. Elbette hayvanlara bir acı çektirmekten imtina eden insanlar birbirlerine cinsellik sahasında elbette duygusal ya da fiziksel hiçbir acı çektirmeyecektir. Bu otobur düşüncelerin cinsellik sahasına dair getirdiği ilk temel açılımlardan biridir. Buna tam katılmıyorum. Neden katılmadığım elbette çok malum. Fakat bunun aslında bu kadar basit bir şekilde geçiştirilemeyeceğine değinmek zorunluğunu hissediyorum. Zira bu bir kolaya kaçmadır. İkincisi, bu otobur düşüncenin birçok detayını es geçmedir. Zira otobur düşünce sadece şiddet uygulamayayım, insanlar ölmesin, hayvanlar ölmesin kadar naif ya da apolitize bir yaklaşım olmamalıdır. Birçok akıl verdik bu konuda. Dolayısıyla bu konu nasıl yapılacağına dair ufak tefek kimlemelere de değinmekte fayda var. Bunlar ne olmalı? Otobur düşüncenin aslında şiddeti dışlarken uyguladığı metodoloji aslında cinsellik sahasında da partnerlerin birbirine karşı yaklaşımında da uygulanabilecek bir stratejidir. Elbette bütün düşünceleri böyle garip bir şekilde şifrelediğim ve garip bir şekilde sakladığım için ne dediğim hala bana bile aşikar değil. Dolayısıyla biraz daha eşelemeye çalışalım adım adım. Hayvanlara yönelik şiddetin dışlarken kullanılan algoritmalardan, kullanılan yöntemlerden biri hayvanların iradesinin söz konusu olmadığı bir şekilde olmamasına dayanmaktadır. Bunu programımızın başında kısaca buna değinmiştik. Dolayısıyla hayvanların iradesinin söz konusu olmadığı bir durumda hayvanların öldürülmesi ahlaksızcadır. Burada ahlaksızlık ölmekten ya da öldürmekten değil, bunun iradesiz, irade karşılığı, iradeye rağmen yapılıyor olması. Yani intihar etmeye gönüllü hayvanları yemek bu anlamda ahlaksızlık değildir. Ya da leşleri ya da kendiliğinden ölmüş hayvanları yemek bu bağlamda ahlaksızlık değildir. Dolayısıyla aslında vejetaryen düşüncenin önemli açılımlarından birine vardık. Leş yemek aslında vejetaryandır. Zira bir nevi ottan tasarruf ederek, bir nevi geri dönüşümü hızlandırarak aslında leş yiyebiliriz. Tamam, bu konunun elbette diyabetik ya da bu konunun elbette degustatif açılımlarına baktığınız zaman insanın karşısına hoş bir manzara çıkmıyor. Fakat vejetaryanlığın leş yemeği çok da ya da yamyamlığı diğer bir deşle, ama tabii elbette cinayete varmayan yamyamlığı, yani insan eşi yemenin ya da insan ölüsü yemeye varan, ölmüş insan ölüsü yemeye varan yamyamlığı ya da kanibalizmi çok da dışlamadığını düşünüyorum. Elbette buradaki temelim çok tırnarcı bir bireci ve iradeci, hatta Nietzsche ve Schopenhauer'dan etkilenen bir anarşizm. Maalesef gelin görün ki bu anarşizm cinsellik sahası dışı ve otobur sahası dışında çok çok daha doğrusu global politikada, sosyal politikada çok da işe yarayan bir felsefe değil. Zira herkesin iradesinin eşit derecede söz konusu olduğu durumlarda karar almak konsensus icabıyla mümkün olmayacak. Dolayısıyla Nietzsche'nin naif felsefesini ki bu felsefeyi neden naif bulduğum elbette gelmiş geçmiş programlarımızı dinleyen dinleyiciler için aşikardır. Bu konuda ancak bize yardımcı olabilmekte. Bu da evet bu konu bizim için hoş. Dolayısıyla bu konuya çok da takmadan kafayı ilerlemek mümkün. Konuyu kısaca şöyle özetleyebilirim aslında. İradeci yaklaştığınız zaman ölmüş hayvanları yemek aslında çok sorunlu değil. Dolayısıyla benzer şekilde yine iradeci yaklaştığınız zaman insanların tırnak içinde yatak odalarında yaptıkları her şeyi eğer ortak onayları ve ortak konsensüsleri falan filan varsa itiraz etme hakkımızın olmadığını düşünüyoruz. Yani yatak odasında yapılan yatak odasında kalır ve insanların bu konu üzerine dinleyecek bir şey yoktur. Bu çok problematik bir nokta, bu açık. Dolayısıyla bu konuya ilk yaklaşımımız ya da ilk saldırımız cinsel otobur seksin ortak bilgi düzeyine yükseltilmesi gerektiği. Ortak bilginin ne olduğunu defalarca yazılarımızı açıklamaya çalıştık. Dolayısıyla burada çok daha fazla tekrar etmek istemiyorum. Zira kabak tadı verdi, bunun da farkındayım. Dolayısıyla otobur cinselliği eğer ortak bilgi düzeyine yükselteceksek ya da yükseltmeliysek eğer bu otobur cinselliğin insanları özgürleştirir mi ya da nasıl özgürleştirir? Biraz önce de indim burada aslında otobur felsefe, beslenme felsefelerinde uyguladığı algoritma ve diyalektiği cinsellik felsefelerine de rahatlıkla uygulamış olmaktan. Yani yediğimiz hayvanın bir hayvan olduğunu saklamak mümkün değil. Zira belli. Eğer çok aptal değilseniz. Artı onun ölü bir hayvan olduğunu anlamak hiç hele zor değil. Zira ölü olduğunu görüyoruz. Doğrusu hayvanlar arasında böyle bir empati var. Zira dışarı baktığımız zaman neyin bitki neyin hayvan olduğunu çok abudik gubidik şeylere bakmazsak eğer anlayabiliyoruz. Daha doğrusu bütün omurgalılar için konuşuyorum. Omurgasızlar elbette kapsam dışı şu anda. Yani süngerin hayvan mı bitki mi olduğu ya da mantarın hayvan mı bitki mi olduğu gibi garip garip tartışmalara girmiyorum. Ama omurgalılar sınıfında düşüneceksek eğer, omurgalılar familyasında düşüneceksek eğer neyin hayvan ya da hayvan olmadığını anlamak içgüdüsel olarak mümkün. Dolayısıyla benzer bir şekilde yaklaştığımız zaman insanların yedikleri hayvan ölülerinin hayvan olduğunu artı ölü olduğunu anlamak zor değil. Dolayısıyla aynı mantıkla baktığınız zaman cinsellik sahasında otoburların getirdiği herhangi bir yeniliğin ve tüm yeniliklerin saklanmaması gerektiği ve bunun bir ortak bilgi olarak üst bir düzeye yükseltilmesi gerektiği ve diğer bir de işte bunun insanlar arasında yaygın, ortak ve bilinen bir bilgi haline getirilmesi zorunludur. Bu ortak bilgiye düzene çıkartılmış cinsellik yönelimleri ve cinsel hayat pratikleri otobur felsefeyi özgürleştirici kılan boyutlardan birinin aynı diskurla ve aynı felsefede ve aynı anlayışla yatak odasına uygulanmasıdır. Bu benim hakikaten çok hoşuma giden bir anlayış. Zira ortak bilgi düzenine yükseltilmiş bilgilerin aslında özgürleştirici bilgi olduklarını düşünüyorum. Diğer bir de işte bir bilgi eğer özgürleştiriciyse ortak bilgi olmak zorundadır. Diğer bir ya da tersten bakalım. Bir bilgi eğer ortak bilgi ise o bilgi özgürleştirici bilgi olabilir. Hatta bana kalırsa özgürleştirici bir bilgi olmak zorundadır. Zira o bilginin ortak bilgi olmasıyla ortak bilgi olması aşamasında sarf edilen çabalar o bilginin özgürleştirici kılan birçok dinamini de açığa çıkartır. Bunun aslında çok fazla teknik açılımı var. Bunlardan biri sonsuz öteleme teorisi denen şey. Ortak bilginin zira teknik dinleyiciler için konuşmak gerekirse sonsuz öteleme tanımı var. Dolayısıyla bir verili önermeyi, bir verili formülü sonsuz kere itelediğimiz ve ötelediğimiz vakit onu ortak bilgi düzenine çıkartabiliyorsak eğer bu bilginin ortak bilgi haline getirmesinin sonsuz çaba getirdiğine dair garip bir sonuca varabilir. Dolayısıyla sonsuz çaba harcadığınız bir şeyin de özgürleştirici olmaması mümkün değildir. Acayip konuştuk. Biraz önce himden dinlemiştik. Şimdi hatta yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Hemen playlistimize bakıyorum. Acaba ne var? Muhteşem bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. İlk önce Golem'den gelecek. Warsaw is Helm. Golem Brooklyn'di. Hatta Brooklyn Greenpoint mahallesinden Polonya kökenli. Klezmer müziği çalan müthiş bir grup. Hemen arkasından ise klasiklerden gelecek. Raşit Taha'dan dinleyeceğiz. Raşit Taha'nın 2001 tarihli Brüksel konserinden İda şarkısı gelecek. İkisi de birbirinden güzel, müthiş şarkılar bana kalırsa. Dolayısıyla yatakta ve sofrada anarşizm programını dinlemenin müthiş avantajlarından birinden daha yararlanıyorsunuz şu anda. Önce Golem diye gelecek, sonra Rush daha gelecek. Yatakta ve sofrada anarşizm programını dinliyorsunuz. Ben DJ Deniz Can.
beloved went to Warsaw to see the city lights. He walked from his little town of hell.
He gazed up at the buildings that soared above his head, like the birds at home when he lay beneath the elm.
Tell me, Warsaw, Warsaw is hell. Tell me, Warsaw, Zeig is it. Warsaw is hell. Tell me,
in Warsaw was delicious as could be. Kugel, Krebler, Gretke, vodka flowing free.
He said, well, feasting, drinking like the king of all the realm, just as good as mama cooks back home in Chelm.
Chelm is Warsaw, Warsaw is Chelm. Chelm is Warsaw, Zeig is Int. Warsaw is Chelm. Chelm is Warsaw, Warsaw is Chelm.
David met a Warsaw girl, a city lady fine, with minks and pearls and lips as red as cherries dipped in wine.
They danced a polonaise, he cut her gently as she fell. She said, you like my first love, far away in the hell.
Tell me, Warsaw, Warsaw is hell. Tell me, Warsaw, Zeig is it. Warsaw is hell. Tell me, Warsaw, Warsaw is hell.
Told the stories of his youth across the sea, the towns and cities far and wide in faded memory.
He said, I've lived all over, and I wonder when I die if I will go to Warsaw or to hell.
Rock, et toi tu prends la pause world. Ouais, voilà. Hey. Hey.
Önce Golem'den dinledik. Golem'den geldi Warsaw is Helm. Hemen ardından Raşit Taha'dan dinledik Ida. Golem Brooklyn'den, Brooklyn'in Greenpoint mahallesinden bir grup. Brooklyn'in Greenpoint mahallesi Polonya kökenlilerin yaşadığı bir mahalle. Dolayısıyla Golem de bunlardan biri. Golem Yahudi müziğiyle, klasik müzikle Polonya müziğini birleştirerek İngilizce, Polonca ve İbranice ve hatta Arapça arası şarkılar söyleyen çok çok tatlı bir gruptu. Onların çok ünlü olmayan grup albümlerinden bir tanesinden dinledik. Homesick Songs albümünden geldi. Warsaw is Helm. Hemen ardından ise ünlü birisini dinledik. Raşit Taha. Raşit Taha'nın Raşit Taha Live albümünden dinledik. İda. Söz konusu albüm sanatçının 2001 tarihli Brüksel konserindendi. Fakat elbette bu bir konser kaydı olduğu için hemen hatırlatalım. Sözüne edilen İda şarkısı sanatçının orijinal olarak Divan albümünden albümünde yer alıyor. Dolayısıyla orijinal halini dinlemek isterseniz sizi bu albüme yönelteceğiz. Bugün çok konuşmayacağımızı vaat etmiş olsak da yine çok konuştuk maalesef. Dolayısıyla bunu biraz toparlamaya çalışalım kabaca. Acaba nelerden söz ettik? Programımıza ilk önce otobur cinsellikten ve otobur seksten başladık. Otobur seksin ne olduğunu, seksin nasıl otobur olup olamayacağına dair kimi ufak tartışmaları kabaca dinleyiciye aktarmaya çalıştık. Bunlar da elbette malum konular aslında bakarsanız, dolayısıyla tekrarlamaya pek gerek yok. Fakat hemen ardından aslında biraz Peter Singer düşünerek sekse dair herhangi bir ahlaki iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış ediminin ediminin iletişebilir olup olmadığına falan bile değinmeye çalıştık. Diğer bir de işte sekste iyi ya da kötü var mıdır sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Bu konuyla ilgili bir iki tane ufak güzel makale var. Bunlara değindik. Elbette bu konu bütün makaleyi oturup anlatmadık. Fakat bu makalelere dinleyiciyi yönelterek kendimizce bu tartışmaların ciddiyetine işaret etmeye çalıştık. Dolayısıyla acaba seks de ahlaki bir doğru olabilir mi? Bu çok önemli bir soru aslına bakarsanız. Zira çok naifseniz eğer bütün bu namus tartışmalarını, bütün bu namus cinayetleri tartışmalarını buradan okuyabilirsiniz. Yok eğer biraz daha entelektüel takılmak istiyorsanız eğer bu bütün ilişkilerde yaşanan bütün bu sürtüşmeleri, monogaminin getirdiği bütün saçma sapanlıkları elbette bu zeminde okuyabilirsiniz. Bu konu üzerine aslında bayağı bir bilimsel literatür de var. Hatta bu konu üzerine çalışan felsefeciler var. Araştırma alanları cinsellik felsefesi olan bayağı ünlü isimler de mevcut. Fakat Peter Singer bunlardan biri değil. Bunu hemen belirtelim. Fakat Peter Singer üzerinden yine tartışmayı ilerlettiğimiz vakit aklımıza hemen insanlar arasındaki cinsellik ve insanlar ile hayvanlar arasındaki cinselliğin acaba benzer bir metodolojiyle insanlar ve insanlar arasındaki şiddetle insanlar ve hayvanlar arasındaki şiddet arasında kurulup kurulamayacağına dairdim. Bu konuda yayınlanmak üzere olan bir çalışmamız var. Dolayısıyla bu yazıya şu anda web sitemize ulaşmak mümkün. Hayvana şiddet, insana şiddettir başlıklı bu detaylı makalede aslında Peter Singer'ın bu alıntısından yola çıkarak bu tartışmaların nasıl ilerleyebileceğine, bu tartışmaların nasıl geliştirilebileceğine ve hatta bu tartışmaların politik kulvarda, politik sahada nasıl fayda getirebileceğine dair kim ufak tefek gözlemlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bu programlarda bunlara kısaca değindik. Yani acaba insanlar ve insan olan hayvanlarla insan olmayan hayvanlar arasındaki şiddet ilişkisine benzer bir metodoloji acaba insan olan hayvanlarla insan olmayan hayvanlar arasındaki cinselliğe uygulanabilir mi? Bu çok çok detaylı bir konu. Elbette benim aklımın çok almadığı bir konuda öte yandan. Dolayısıyla bu konu üzerine ne kadar çok konuşabilirim bilmiyorum. Fakat bu konuyu ilginç yapan en önemli özellik elbette hani tabusal bir şey olması değil. Bu elbette daha politik bir şey. Bu şu anda bizim ilgimizi çeken noktalardan biri değil bu anlamda. Dolayısıyla bu konuya dayandığımız zaman insan aklına garip garip şeyler geliyor. Örneğin acaba özgürleşmek anlamında sadece cinsel hedefimizi genişletmeli ve politik lezmenler gibi acaba politik zoofiller mi olmalıyız gibi sorular. Aslında anlamlı sorular ve sorulması gereken sorular. Elbette ekstrem veganizm konusunda daldığımız vakit bu işin içinden çıkamayacağız. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tartışmaları sürdürmek isteriz. Ama bize geri bildirim sağlarsanız dolayısıyla tartışmaların nasıl ilerleyeceğine, nasıl yapmamız gerektiğine dair daha fazla fikrimiz olur. canbaskent.net adresinden bize ulaşmanız mümkün. Bir de benzer şekilde mükusen.net adresinden bizi dinliyorsunuz. canbaskent.net adresinden de yayınımıza ulaşmanız mümkün. Söz edilen web sitesinde ayrıca bizim eski bölümlerimizi de podcast formatında indirebilirsiniz. Dolayısıyla kaçırdığınız bir bölüm olursa üzülmeyin. Eski bölümleri web sitemizden yayından hemen sonra indirebiliyor olacaksınız. Zira zaten yayınımız artık her pazar saat 20 ile 22 arasında Mükser Radyo'da. Bugün güzel şarkılar dinledik. Hemen hatırlayalım yine. Böylece neler kaçırdınız ya programımızı dinlaştıysanız. Duyunuz. Programımız Serj Tankian'la açtık. Hemen ardından muhteşem bir şarkı geldi. Apocalypticon'un Reiter'dan geldi. Frida Zaymit diyor. Hemen ardından November Storm dinledik Kuzey Amerika'dan. Hemen ardından yine Kuzey Amerika'dan ayrılmadık. Pantera ve yine Kuzey Amerika. System of a Down ve yine Kuzey Amerika. Beyoncé dinledik. Evet, bildiğiniz Beyoncé. Ondan sonra yine Avrupa'ya döndük. Agua de Anakin'den geldi. Yani The Gathering grubunun eski solisti olan Anakin'den geldi. The Day After Yesterday. Müthiş bir şarkıydı, müthiş işli bir şarkıydı diğer bir de işte. Daha sonra H.I.M.'in yepyeni albümünden dinledik. Venice Doom albümünden geldi. Kiss of Dawn. Daha sonra ise biraz önce dinlediğimiz şarkılar geldi. Golem ve Rashid Town. Peki birazdan neler dinleyeceğiz? Birazdan ilk önce Andre Rieu dinleyeceğiz. Andre Rieu bir klasik müzik sanatçısı ve sanatçının Johann Strauss Orkestrası adını verdiği bir orkestrası var. Bu orkestrası çok ilginç. Çok büyük olmayan bir orkestra. Yaklaşık 50-60 kişi var zannedersem sanatçı olarak kadrosunda. Fakat Hollandalı olan sanatçı Avrupa'nın her yerinde devasa stadyum konserleri veriyor. Ve bu konserleri eğlenceli bir şekilde yapıyor. Yani kaba tabirle konuşmak gerekirse derler ya klasik müziği halka sevdirmeye çalışıyor kendince. Ama bütün bu snobizme, bütün bu züppeliğe falan filana rağmen aslında çok iyi bir iş yapıyor teknik olarak. Çok eğlenceli konserler oluyor, çok eğlenceli şarkılar çalıyor. Yani sabahtan konserin başından sonuna kadar Mozart'ın bilmem ne numaralı piyano sonatını çalıp insanı öldürmektense bir nevi potpourri yaparak çok tatlı şarkılar çalmakta. Ve benzer şekilde sözünü ettiğim sanatçının albümleri de onun için çok eğlenceli oluyor ve biz de bu eğlenceli albümlerden birinden çalacağız. Geleneksel bir Yahudi şarkısı gelecek. Havana Gira. Eminim hepimize aşina olan bir şarkıdır. Bu hatta filmlerde falan bile o kadar çok çıkmakta. Hemen ardından ise Balkan müziklerine döneceğiz ve oynak bir şekilde bölümümüzü kapatacağız. Zira çalacağımız son şarkı olacak bu Andre Rieu'dan sonra. Andre Rieu'dan sonra Chantal çalacağız. Yani Stefan Hantel'ın sahne adı olan Chantal'den gelecek. Sanatçının son albümünden gelecek yine ki bu bölümde bilinçli olarak son albümlerden bayağı çalmaya çalıştık. Serj Tankian, The Apocalyptic Writer, Agua de Anakin, H.I.M. Ve Chantal bunlardı. Chantal yani Stefan Hantel'ın yeni albümü Disco Partizan'dan gelecek. Albümünde aynı adı taşıyan şarkı. Sözünü ettiğim DJ Almanya'nın hatta Avrupa'nın en önemli Balkan clubbing DJ'lerinden biri. Avrupa'da çok ünlü, Almanya'da çok ünlü, hatta şarkılarında nispeten küçük de olsa Türkçe tınılara falan yer vermekte. Dolayısıyla çok oynak, çok tatlı şarkılar. Türkiye'de de bu sözünü ettiğim Chantal Kasım ayının başında Fatih Akın'ın son filminin galasında da sahneye çıktı ve orada da bir DJ performansı sergiledi. Ama merak etmeyin 23 Kasım'da İstanbul'da Refresh the Venue'de çalacak. Muhakkak çok pahalı olacaktır. Ve hemen ardından 28 Aralık'ta ise eğer tarihi yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da Babylon'da çalacak ki eminim bu da pahalı olacaktır. Dolayısıyla Chantal'i dinlemek istiyorsanız eğer şu anda doğru frekanslardasınız. Daha doğrusu doğru bitlerdesiniz. Çok uzatmayayım sözü. Dedim ya bugün fazla konuşmak niyetinde değildim. Her ne kadar bu sözümü çok tutamamış olsam da. Dolayısıyla tekrarlıyorum. Andre Yuzan geliyor hemen. Havana Gila bir Yahudi halk şarkısı. Hemen ardından ise Chantal'den geliyor. Disco Partizani. Yatakta ve sofrada anarşizmi dinlediniz. Bizi dinlemeye devam edin ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrarlıyorum. Hava Nagi ile geliyor şimdi. Hatta duymaya başladığınız bile hakikaten. Hoşçakalın.
είναι και σποτάλ. Σήκου φρούμου θέτια τα είμας με το τζιμπάλ. Όρτσε μπερμαντέ το ρέστε. Ρούτε βέτε ναι που νέστε. Τσάρτα μα τσάρτα όρτσε τσάρτα σικάς. Με το τίνι σάρτα σανεβάστα.